Spor Merkezi'nden iyi akşamlar. Ben Emin Çağlar, Gürkan Ak'la beraberiz. Gürkan merhaba.
Selamlar herkese, iyi akşamlar.
Maçları bitirdik. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa maçı olacak, onu konuşacağız ama saatler 19.15 olduğunda artık salı günleri 20'de ya da 19.30'da TFF'nin VAR kayıtlarının açıklamasını bekliyoruz. Gözler Beşiktaş Galatasaray maçındaki pozisyonlarda, Omar'ın kırmızı kartı, Cenk'in verilmeyen pozisyonunu öğrenemeyeceğiz tabii de. Şu an günün bu saatlerdeki en önemli beklentisi o olacak. Gelirken de konuştuk, bir de VAR support uygulaması başlamıştı. VAR hakemine daha iyi, hakeme daha iyi açıyı göstermek açısından ne diyorsun, bu akşamki VAR kayıtlarında farklı bir konuşma görebilir miyiz?
Yayından önce aslında sen iyi değindin bu konuya, ne konuşsak diye planlama yaparken VAR support vardı dedin. Aa, doğru ya dedik. Hani ilk defa çünkü Beşiktaş Galatasaray derbisinde kullanıldı. Yani müdahil oluşu pozisyonlara ne kadar net konuşmalarda yer verecekler mi, gerçekten güzel bir soru bu. Çünkü böylelikle VAR support'un işleyiş şeklini de öğrenmiş olur insanlar. Bence yer vermeliler ki nasıl bir yenilikle tanışacağız, ne değiştirecek bu, görmemiz açısından bence kayıtlarda açıklanması lazım. Ama tabii her pozisyonda mı devreye giriyor, yoksa çok çözülemeyen karmaşık pozisyonlarda mı teyit için devreye giriyor, bunu çok net kestiremiyoruz. Çok detaylı bir açıklama yapılmadı bununla ilgili, çünkü yüzeysel bir açıklamayla geçmişti federasyon. Bugün öğreneceğiz onu da.
Kolye'nin pozisyonu tam VAR supportluk.
%100
hani işte açı, tehlikesi, şiddeti, kaval kemiği miydi, bilek miydi, üstü müydü? O açıdan VAR support'un en iyi kullanım alanlarından biri olmasını bekliyoruz.
Doğru, yapılan açıklamada da aslında tam olarak buna daha vurgu iyi açı yapıyorlar. Olduğu için. Daha iyi açıları önerip teyit etmek açısından devreye gireceği yazıyordu yapılan açıklamada. Dediğin gibi Kolye'nin pozisyonu aslında tam olarak böyle. Çünkü süzülmesi de verilen açılardan, en azından bizim izlediğimiz açılardan, çok kolay bir pozisyon değildi. Hatta biz 2-3 kere izlediğimizde maç anında da var mı yok mu müdahale, aşile mi basıyor, kavala mı vuruyor, tam net algılayamamıştık. Sonrasında işte internete yakın açıları düşüyor, biraz daha yakınlaştırıp koyuyor taraftarlar. Onlara denk gelme imkanı buldum. Sanki kaval kemiğine doğru ayağını kaldırıp böyle bir tehlikeli müdahalesi var, bir sürtme var gibi gözüküyor. Ama tabii ki bunu VAR sisteminde görevli hakemler nasıl yorumladı, çok merak ediyorum. Ama tabii şöyle bir eleştiri getirmem lazım, senin de görüşünü merak ediyorum. Evet, bir VAR kayıtlarının açıklanması yeniliği getirildi. Aslında VAR sistemi Türkiye'ye geldiğinden bu yana bir tartışma konusuydu bu. Neden açıklanmıyor kayıtlar falan diye. Bir kere açıklanmıştı bir pozisyon üzerinde, sonra bir daha açıklanmayacağı duyurulmuştu. İşte o da değişti, tamamı açıklanıyor artık. Ama yeterince tatmin edici mi sence? Ben açıkçası bir futbol sever olarak açıklamalardan çok tatmin olmuyorum. Çünkü zaten pozisyonu biz izlerken futbol sever olarak bütün takip edebildiğimiz maçlarda zaten onun yorumunu yapıyoruz. İşte ha tamam, bundan dolayı demek ki verdi kartı, ya da bundan dolayı faul çaldı ya da çalmadı yorumunu yapıyoruz. Tam olarak gördüm hocam, penaltı çok net, kısa. Acaba çok mu kırpılıyor konuşmalar? Yani bence orada bir kelimenin bile çok fazla önemi var.
Sonuna kadar sana katılıyorum. Benim en çok merak ettiğim o. İki haftadır dinliyoruz. Ben hani orada 5-6 dakika kalınıp da bize verilen 10 saniyenin olduğunu düşünmüyorum. Zaten ortada. Onlar da kırpıyor da. Keşke kırpmasalar. Açık bir şekilde koysalar. Ne olduğunu, ne bittiğini öğrenelim. Hani kırpılıyorsa da, hani aradaki kaba tabirle söylüyorum, böyle hani lagaluga şeyleri atsınlar, işe yarayanları koysunlar. Tabii montajı şeyini bütün montajı yaparken de konuşmanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olması gerekiyor. O zaman daha iyi anlayabiliriz. Merak ediyorum ama ben burada çok böyle yani Cenk'in pozisyonu üzerinden konuşalım, Cenk ön pozisyonundan. Bazı pozisyonlarda, çünkü çok soru işaretleri oluyor. Onlardan bir tanesi de seçilip, her maçtan bir tane seçilip paylaşılsa bence federasyon bu kadar eleştiri almayacak. Beşiktaş şimdi dedi ya, hani Cenk'in pozisyonunun konuşmasının açıklanmasını istiyoruz diye. Federasyon kulüplerden bunu beklemeden, biz bu işi en baştan hep konuşuyorduk ya, bu karar alındığında ne kadar iyi niyet, samimiyet var göreceğiz diye maçlardan bir tanesinde haftada bir tane yapsalar, iki haftada bir tane yapsalar, kulüplerden bir açıklama gelmeden onlar maç bittikten sonra o gün işte federasyon saat 22'de deseydi biz salı günü Cenk ve Köm pozisyonunu da açıklayacağız dese, hı hı, çok daha ben inandırıcı bulurum onları.
Doğru, onu da tabii daha şeffaf olur.
Çünkü Beşiktaş'ın açıklaması var. Hani açıklamasını bekliyoruz. Hı hı. Yani bu kapı hep zorlanacak. Kapı zorlanmasın. Siz kapıyı bir kere açın. Bakın biz samimiyiz. Hı hı. Gerçekten gri pozisyonlarda da biz de merak ediyoruz. Hakemler de zan altında kalmasın. Açıklıyoruz denirse işte o kırpılma kısmına bile gerek kalmayacak. Ya diyecek ki evet, bu konuşmalar bizim görmediğimiz bir şey. Yani hakeme bile, eski hakemleri bile ikna edebilecek bir şeydi. Evet doğru, VAR hakemi Koray Kençerler biz bunu görmemiştik ama şu açıdan bunu söylemiş, doğru diyebiliriz, hı hı, gibi, ama sanmıyorum.
Evet, ben de beklemiyorum açıkçası. Yani Beşiktaş'ın bu talebinin olumlu karşılık bulacağını düşünmüyorum. Ama dediğin gibi, yani az önce de vurguladım, bu konuşmaları ne kadar az kırparsak hakemlerin arasındaki diyaloglar, birbirlerinin fikirleri, yani sonuçta örnek veriyorum, Colin pozisyonu bir şiddet pozisyonu değil mi? Yani orada kırmızı kartı getiren tabanın açık olması, şiddetli bir şekilde girmesi. Bence burada hakemler arasında şu diyalog geçmiştir. Müdahalenin şiddetine yönelik bir konuşma geçmiştir. Hocam pozisyon şiddetli, kontrolsüz bir giriş var. Taban da kalkık bence. Yani aralarında bu diyalog olduğunu düşünüyorum. Yani direkt olarak şu şekilde olmuyordur bize verdikleri gibi. Teması gördüm hocam. Evet, temas var. Tamam, kararım kırmızı kart. Yani bu kadar olabilir mi? 3 yani dakika 4 dakika izliyorlar bu pozisyonları. Olmaz bence. Dolayısıyla bakalım bu pozisyonda ne kadar bir cümle göreceğiz Colin pozisyonunda, o önemli. Bir de Cenk pozisyonunda, Cenk'le Kön'ün arasındaki pozisyonda kesinlikle çok haklısın. Neden pozisyonun penaltı verilmedi ya da VAR'ın burada neden devreye girmediğine dair bir kanıt varsa ya da VAR'ın bu konuda hakeme çağırdığı. Çünkü bildiğim kadarıyla hakemler, orta hakemler VAR sistemine kontrol amaçlı öneri olarak çağrılıyor ya, bunu reddetme hakkına da sahip hakemler bildiğim kadarıyla.
Tabii
çünkü
ki.
Sana öneriyorum gelip kontrol etmeni diyor. Yani burada bir emir yok. Orta hakem şunu diyebilir: ben pozisyonu net gördüm, incelemeye gerek yok, şiddet yeterli değil, örnek veriyorum deyip VAR önerisini reddedebiliyor. Örnek veriyorum, Cenk'in pozisyonu belki de böyle. Bilmiyoruz. Eğer böyle bir konuşma varsa, bunu yayınlarlarsa, o kafadaki soru işaretlerini giderirler ve gerçekten hep altını vurguladıkları o şeffaflık maddesini, altını doldurmuş olurlar. Ama dediğim gibi zannetmiyorum çok yayınlanacağını.
Ben bu arada telefonumdan da TFF'nin YouTube sayfasını açtım. Geçen hafta çünkü 19.30'a çekmişlerdi. Hı hı. Belki olur da bir son 5 dakikasında program süresi için yetişiriz. Hı hı. Dinleyip biz de aydınlanabiliriz. Sizlere de bilgi verebiliriz diyelim. Beşiktaş'ın bir de Türkiye Futbol Federasyonu seçim kararı almalı açıklaması
İstifa
var.
İstifa çağrısı.
Onu ne diyorsun?
Ya biraz geç kalındı sanki. Yani çünkü çok fazla şey yaşandı Türk futbolunda büyük ekşi döneminde. Gerçekten negatif olarak altı çizilebilecek çok fazla şey yaşandı. Olumlu olarak yaşanan şeylere şöyle bir baktığımda, yani işte milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonalarının alınması 2032'nin ve benzeri organizasyon çalışmaları olumlu olarak yazılabilir, ama onun dışında yönetimsel anlamda çok fazla negatif konunun olduğunu düşünüyorum. Ve önce Galatasaray istifa çağrısında bulundu. Artık ligin bitimine yaklaşık 10 hafta var. Sonra Beşiktaş istifaya çağırıyor. Fenerbahçe de daha önce benzer bir tepki göstermişti. Biraz geç kalındı bence tepkide, ama zaten zaman anlamında da ne kadar bu tepki gösterilmiş olsa da bir karşılık bulmadı ve çok bulacakmış gibi de gözükmüyor. Yani dönemi tamamladıktan sonra ancak yeni bir yönetim gelecek, görüntü o. Ama bence burada şu da önemli. Örneğin Sayın Dursun Özbey'in bir hafta arayla çelişkili ifadeleri, bir ay arayla diyelim, bir hafta çok şey oldu, kısa oldu. Önce destek verip yönetime bir ay sonra istifaya çağırması ya çok doğru değil bence. Bu da bence bir kafa karışıklığı yaratıyor. Haliyle çok sonuçlanacak ve yine Beşiktaş'ın isteğinin karşılık bulacağını düşündüğüm bir çağrı değil. Tıpkı Galatasaray'ın çağrısında olduğu gibi bence yine yönetim, Büyükökşe yönetimi görevine devam edecektir.
Şu an 20 kulüp var değil mi? 20 kulüp. Ben 20 kulübün de Kulüpler Birliği toplantısında masada 17'sinin 18'inin bile aynı düşüncede olsa dahi kapı açıldıktan sonra bambaşka şeyler konuştuğunu düşünüyorum. Bu konu özelinde hatırlayalım. Süper Kupa öncesi hakem Halil Utmeler'in o olayından sonra Kulüpler Birliği çok toplandı. Hani hatta dedik ki işte federasyonun istifasını istiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı toplantıya katıldı bir tanesini. Hani orada onlara böyle bir söylemlerinde başkanlar biraz tonu düşürün denmişti gibi. Orada bu yapılan resmi açıklamalar birinci ağızdan acaba herkes tarafından dile getirildi mi? Getirenlere kim destek verdi, kim vermedi? Mesela orada işte haberler oluyordu, atıyorum X kulüp istiyor diye. Sonra o X kulüp biz böyle bir şey demedik açıklaması yapıyorlardı. Ya diyebilirsiniz, niye demiyorsunuz? Orada onu söylemiş olabilirsiniz. Çıktıktan sonra da evet dedik bu yüzden. Federasyon sizi ilkten mi düşürecek? Aksine o zaman federasyon kendisine net bir şekilde güvenilmediğini anlayacak. Burada kulübün büyüklüğünün, küçüklüğünün, taraftar sayısının hiçbir önemi yok. Tabii. Ama federasyon orada gücünü kaybettiğini hissedecek. O yüzden ben o trenin çoktan kalktığını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe hep öncüsüydü, öncüsü derken
daha fazla
federasyon
yakınlandı.
İstifa anlamında hani Nihat Özdemir döneminden beri hep bunu istiyorlardı. İstifa, istifa. Mehmet Büyükekşi, Ali Koç hatta söylüyordu. Biz ilk başta Büyükekşi'nin iyi niyetli olduğunu düşünüyorduk ama artık değil istifa etmesini diye. Bu Kulüpler Birliği'nin ortak bir kararı olursa o zaman anlarım ama böyle fevri açıklamalar hiçbir şeyi değiştirmez. Hem yönetimin hem başkanların da böyle kredi demeyeyim de biraz daha saygınlığına gölge düşürür. Dursun Özbey'e düşürdüğü gibi.
Doğru, tabii yine bir sonucu olacağını zannetmiyorum pek. Bundan sonraki süreçte de aslında her zaman söylüyorum, bu Türkiye Futbol Federasyonu başkanı değişse sistem değişir mi, düzen değişir mi, futbol iklimi değişir mi diye sorulduğunda benim fikrim yine değişmeyeceği yönde. Yani Mehmet Büyükekşi gidip başka bir başkan geldiğinde de bence bu futbol ikliminin çok fazla pozitife döneceğini ben düşünmüyorum. Çünkü açık konuşayım, yani evet ben de Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık görevinde başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ama tek sorumlunun o olduğunu da düşünmüyorum. O ve yönetim olduğunu düşünmüyorum. Bütün paydaşların, çok klişe gelebilir ama burada payı var. Medyanın da payı var. İşini çok düzgün yapan meslektaşlarım da var şüphesiz. Ama işi körükleyen, kötü noktalara çeken bir sürü meslektaşım da var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Taraftarların da bunda payı var. Dolayısıyla kin ve nefret ortamı olduğu müddetçe futbol ikliminin çok düzelmesi mümkün değil. Güven ortamının da oluşması çok mümkün değil. Çünkü takımlar, işler takım açısından pozitif giderken sıkıntı yok, ses yok. Maç kaybedildiğinde genelde bu tarz açıklamaları görüyoruz ya da bu tarz adımları görüyoruz. Her şey yolundayken hiç kimseden ses çıkmıyor. Zaten sıkıntı burada. Yani bu bir bahaneye dönüşüyor sonuna baktığınızda.
Sadece bunu şöyle destekleyeyim. Çok özür dilerim. Unutma lütfen. Kayseri Spor'da Recep Uçar istifa etmeden bir hafta önceki maçı Kayseri kaybetmişti. Masa toplantısında rakibimiz çok iyi oynadı. Biz kötüydük, bitiremedik. Onlar değerlendir demişti. Maçtan sonra Kayseri Spor'un bir yöneticisi Futbol Federasyonu aklına başına alsın, bu onlara son uyarımızdır demişti.
Aynen öyle.
Ne oldu?
Yani takım içinde bile o fikir birliği oturmuyor. Ya daha yine yeni bir örnekten vereyim. Fernando Santos ilk geldi. Ben kariyerim boyunca hiç hakemler hakkında konuşmadım dedi. Burada da konuşmayı düşünmüyorum dedi. Son Galatasaray maçından sonra soruldu. Jorge Jesus'un sportif gerçekliği yok bu ligin. Ben konuşmayacağım, fikir beyan etmeyeceğim demiştiniz ama fikriniz değişti mi dedi. Bu maçtan sonra biraz değişti dedi. Ve hakem hatalarına vurgu yaptı. Yani yeni gelen kişileri de çemberine alıp bir şekilde o fikirlerini değiştirip bu futbol ikliminin olumsuz tablosunu yansıtmayı başarıyoruz. Yani bir şekilde bunun aslında tek kişi odaklı, bir yönetim odaklı olmadığının göstergesi bu. Yani federasyonun başarısız olduğunu kabul ediyorum ama tek sorumlu olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum.
Şimdi o dediğine şöyle ne kadar doğru olur kısmını bilemem ama Türk futbolunun içinde bulunduğu ortamı bence en iyi anlatanlardan biridir. Bu lige müthiş yıldızlar geldi mi?
Hani, geldi.
İşte başlayalım hani Hacisi, Alex'i, Kanelkası. Her dönemden itibaren böyle tabii dünya yıldızları geldi. O dünya yıldızlarını kendimize benzettik mi? Ne anlamda? Şüphesiz. Kesinlikle benzettik. Yere yatma, hakimi aldatma, zamandan çalma.
Tribüne
bu adamlar İngiltere'deyken yani müthiş profesyonel imreniyorduk. Türkiye'ye bir dönüyor. İkinci maçtan sonra 10 takla. Allah Allah diyorduk ya ne oldu acaba? Böyle bir iklimimiz var bizim. Takımların içinde bu hava, teknik adamların zihniyetinde bir yerden sonra bu. Taraftar bunu seviyor. Oynayan oyuncuyu değil de hileyle, tırnak içinde hileyle yani bir şeyleri aldatarak bir şey kazandıranı seviyor.
Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini benimseyen futbolcuyu seviyor.
Teşekkür ederim. Nokta. O yüzden de hani bu iklim değişmez. Hani böyle taraftarlar hani genel bir şeydir ya. Türk futbolunun dibi görmesi gerekiyor diye. Tüm takımların böyle hani 3. lige düşmesi gerekiyor diye. Düşse bile ben oradan nasıl döneceklerini merak ediyorum. Bu şekilde mi daha güçlenirler yoksa özüne mi dönerler? O da çok ayrı bir konu. Belgesel bile olsa ona program bölüm yetmez.
Doğru söylüyorsun kesinlikle. Bu arada yayın gelirleriyle alakalı tabii yayın ihalesinin belli olmasıyla birlikte rakamlar netleşti. Aslında bence önemli bir konu bu. Çünkü diğer Avrupa'nın 5 büyük liginin ardında en değerli yayın ihalesine Türkiye imza atmış oldu son yapılan anlaşmayla birlikte. Ama takımların kasasına girecek oranlamalara baktığımızda her ne kadar geçtiğimiz sezonlara oranla yükselse de hala benim için komik rakamlar. Yani şampiyon 86 milyon lira alacak önümüzdeki sezon. 86 milyon lira şu andaki kur üzerinden hesapladığında hiçbir şey ya. Yani 3 milyon euro mu yapıyor? O, belki onu bile yapmıyor olabilir. Çok komik. Yani şöyle bir örnek vereyim. Belki biraz uç gelecek olabilir ama Premier Lig'de elbette ki rakibi değiliz. Bunu biliyorum. Ama tabloyu anlatıyor. Ligden düşen takım 120 milyon sterlin kazanıyor. 120 milyon sterlin. Hadi oranın kuru, oranın birimi bu. Tamam, sterline de girmiyorum. Ligden düşen takımdan bahsediyoruz. Adamlar sistemi o kadar güzel kurmuş ki, paraşüt diyorlar bu sisteme. Batmasın kulüpler, yaşantısını sürdürsün. Ve göndereceği oyuncu varsa göndersin, gönderemediklerini de maaşını ödeyebilsin diye böyle bir sistem kurarken biz şampiyona 86 milyon lira veriyoruz ya. Yani hala ligin marka değerinden bahsedebilir miyiz bilmiyorum. Yani bunun bence kulüplerin ne kadar borçlandığını, özellikle büyük kulüpler bunu yapıyor ama ve sebeplerinin ne olduğunu da anlatan bir tablo. Buna bir de işte biletleme sisteminin ne kadar sağlıklı işleyip işlemediği konusunu da eklersen kulüplerin ne kadar kasalarının borç anlamında şişik olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. İşte yine rakamlardan birkaçını sayayım. Bir galibiyet 6 milyon TL yaklaşık olarak. Beraberlik 3 milyon TL. Bir şampiyonluk 7 milyon TL. Bu ne demek? Bir şampiyon. Bu biraz kafa karıştırmış. Ona da hem açıklık getirmiş olayım. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı, Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı, geçmişte kazanılan şampiyonluk sayılarını 7 milyon TL eklentisi var. O sezon aldığınız şampiyonun. Bunlar hesaplanarak total bir kazanç ortaya çıkıyor. Ve sezon şampiyonluğu da 86 milyon TL. Bilmiyorum, bana mı az geliyor bir tek?
Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin anlaşamadığı, daha doğrusu Fenerbahçe'nin 59 öncesi sonrası olayları işte burada yani o tartışmanın asıl nedeninin bu ekonomi olduğunu da söyleyelim. Hani insanlar da biliyor zaten bunu da. Yani tabii ki asla karşılamaz o saydığın 86, 186 bile karşılamayacak bunu ama kendi düşeni alamaz. Kim kendi düşen? Takımlar. Yayıncı bir şey veriyor ama siz önce bir o paketi güzel bir sunun bize. Ondan sonrasında değer artsın ama her şeyimiz boş olunca durumda buraya geliyor. Bunu yine konuşuruz, konuşacağız da mutlaka çünkü ihalenin detayları açıklanacak ya. O zaman daha geniş bir şekilde değerlendirelim. Süremizi de noktaladık. İyi akşamlar diyelim.